Ayrım 20. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 219. Metin. Hopa ilçesi, Kemalpaşa beldesi, köyün adı Dereiçi. Gene böyle bir Haziran. Hoş geldin bebek, çileye hazırlan. Bembeyaz ekmeğini kapkara maden ocaklarından çıkaran babanın ilk evladıydı. İlkokul köyde, ortaokul beldede. Ya lise? O yok. Artvin'e gitmesi lazım. Ona da para yok. Henüz 13 yaşında gurbete çıktı. Ta Batman'a gitti, amcasının yanına. Meslek lisesi okudu, elektrik. Üniversite sınavına girdi. Zonguldak Maden Teknik Okulu'nu kazandı. 4 sene okusa maden mühendisi olacak. Dalga mı geçiyorsun? Nasıl kalacak orada, hangi parayla? Rize'ye gitti, öğretmen okuluna yazıldı. Neden Rize? Kendinden sonra dünyaya gelen ikiz biraderleri Rize Ticaret Lisesi'ne gidecekti. Babaları maden ocağından emekli olmuş, ek gelir için balıkçılığa başlamıştı ama yetişemiyordu. Ailenin en büyük oğlu olarak masraflara omuz vermesi gerekiyordu. Çaykur'a girdi, ev tuttu, kardeşlerini yanına aldı. Bir yandan çalıştı, bir yandan okudu, bir yandan kardeşlerini okuttu. Öğretmen oldu. İlk görev yeri Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı bir köy. Gitti. 1980. Haşırt darbe oldu. Solcu dediler, tutuklandı. Yattı, çıktı, sürüldü. Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı bir köye tayin oldu. Bunun burada ne işi var dediler, gene sürüldü. Bu sefer Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı bir köy. Soruşturma açıldı, aklandı, dava açıldı, kazandı. Doğru bildiğini söylemekti tek suçu. Aşık oldu, evlendi. Eşi de öğretmendi. Rize'de. Eş durumundan Rize'nin Derepazarı ilçesine tayin oldu. Soruşturmalar, davalar, boğuştu, hepsinden haklı, hepsinden tertemiz çıktı. Evladı oldu Ulaş. Okuttu. İzmir'e Ege Üniversitesi işletmeye gönderdi. Emekli oldu. Taksitle iki göz oda ev aldı. Tapusunu eşinin üstüne yaptı. Hayatı boyunca parasızlık çekmiş, parayla hiç işi olmamıştı. Ödenmeyeceğini bile bile arkadaşlarına kefil olup, ödediği borçların haddi hesabı yoktu. Hiç otomobili olmadı mesela. Öğretmenliğini yaptığı çocuklardı onun serveti. Bir de Tukaş, köpeği. Yavruyken getirmişlerdi. Tukaş salça kolisinde. Güldü. Adıyla beraber gelmiş, Tukaş olsun bunun adı dedi. Can yoldaşıydı. Avcıydı çünkü. Ama avcılığı da bir acayipti. Vuran değil, kurtaran. Yaralı geyik buldu, evine getirdi, tedavi etti, doğaya saldı. Yaban Hayatı Koruma Derneklerinden sayısız örnek avcı ödülleri kazandı. Atmaca beslerdi. Büyütür, bakar, günü gelince özgürlüğe uçururdu. Hiçbir canlı tutsaklık yaşamamalı derdi. Çevreciydi. Artistlerinden değil, aktiflerinden. Derelerin üzerinde santral kurulmasına karşıydı. Vatan topraklarının ona buna peşkeş çekilmesine itirazı vardı. Kahvede oturup dedikodu yapmak, aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek ona göre değildi. Tırsmaz, meydan okur, yüreğini ortaya koyardı. Gözüne gaz sıktılar, yerli malı gaz. Gaz işi ince iştir, ayarını kaçırırsan öldürür dedik, anlatamadık. Öldürdüler. Öldü. Hayatı boyunca doğruları savundu, doğruları söyledi. Ölümünün ardından, ölümüyle ilgili olarak bile yalan söylediler. Astımmış dediler. Meğer astımmış, ondan ölmüş diye yazan gazetecilerden biri çıkıp da, hayatı boyunca doğada yaşamış bir insan, nasıl olur da astım olur, abe şerefsizler demedi, diyemedi. Çünkü gazeteci diye ortalıkta dolaşan tiplerde bu memleketin çocuklarına öğretmenlik yapan onurlu, namuslu, dürüst insanlara karşı Tukaş kadar vefa yok. Öğretmen öldüğünden beri yemiyor, içmiyor Tukaş. Bugün yarın o da kahrından gidecek gibi görünüyor. Hopa ilçesi, Kemalpaşa beldesi, köyün adı Dereiçi. Başladığı yerde bitirdi. Öğretmen toprağa verildi. Gene öyle bir haziran. Uğurlar ola, adam gibi adam. Metin Lokumcu 1957'de Hopa'da doğdu. 2011'de Tayyip Erdoğan'ın Hopa mitinginin öncesinde biber gazıyla öldürüldü. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ön otopsi raporunda açık açık biber gazının tetiklemesi sonucunda gerçekleşen kalp krizinden ölüm diye yazıldı. Sonra bir rapor daha yazıldı, biber gazı örtüldü. Tayyip Erdoğan, bir tanesi kalp krizinden ölmüş, üzerinde durmaya gerek duymuyorum dedi. Öztürk, Libya'da iç savaş çıktı. Kaç Türk mahsur kaldı? 5000'den fazla. 15 bin civarında, 20 bine yakın. Rakamlar hep oval. Sallıyor çünkü yetkililerimiz, bilmiyorlar. Bakın 5 gün geçti. Başbakanımız anca söyledi, asgari 25 bin. Azamisi meçhul. Gelenlerin hesabı bile karışık birader. 700 diyen de var, en az 1100 diyen de. Trablus'ta işçi misiniz? Airbus'ta hostesim. Gelen uçakla geliyor, onu bile sayamıyorlar. Tsunami mesela, orada kaç Türk olduğunu kimden öğrendik? Orada bulunan futbolcularımız Emre Aşık'la Suat Kaya'dan. Emre o zamanlar formasını giydiği Beşiktaş'ın yöneticilerini, Suat da o zamanlar başbakan yardımcısı olan Galatasaray taraftarı Mehmet Ali Şahin'i aramıştı, kurtarın bizi diye. Bu telefonlar gelene kadar uçak muçak gitmemişti. Sosyetemiz ise Semiramis Pekkan'ın evine sığınmıştı. Sağlık durumlarını Ajda'dan öğrenebilmiştik. Şoförlerimizin şakır şakır kafasını kestiler Irak'ta. Kimin kesildiğini ailelerinden öğrendik. Halbuki hatırlayın depremi. İsrail ekipleri geldi, Gölcük'teki binlerce enkazın altından eliyle koymuş gibi bulup çıkardı kendi vatandaşlarını. Biliyor çünkü adam hangi vatandaşı o anda nerede, hangi adreste. İddia ediyorum, arayın şu anda Berlin Belediyesi'ni, Berlin'de kaç kedi var, ev ev söylesin. Arayın Büyükelçiliğimizi, vatandaşlarımızın adres listesini verebilirse Taksim'de miyavlarım. Hatta uzağa gitme. Elazığ Kovancılar'da deprem oldu. Alt tarafı 300 haneli köyde ölü sayısını 3 günde sayamadılar. 61 dediler, 51 dediler, 41'e bağladılar ki o bile şüpheli. Veya 11 Eylül. İkiz Kuleler'de Türk vatandaşı olup olmadığını günlerce öğrenebildik mi yetkililerimizden? Öğrenemedik. Kimden öğrendik? Kuledeki Türk sandviççiden. Televizyonlara bağlanıp anlatmıştı, hiç unutmam. Sarsıntı oldu. Hoparlörden binayı terk etmeyin anonsu yapıldı. Amerikalılar talimatı dinleyip odalarında otururken biz Türkler anında kaçtık. Zaten Allah'tan erken oldu, merak etmeyin. Amerikalılar 8'de işbaşı yapar. Ben mecburen erken geliyorum. Saldırı 8.45'te oldu. Türkler henüz işe gelmemişti. Alt katlara geldiğimde herkesi merdivenin sağ tarafından tek sıra halinde yürütüyorlardı. Niye sol taraf boş diye sordum. Yukarı çıkanları ayırdık dediler. Soldan indim jet gibi. Sahipsiz, kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir milletiz biz. Ya Libya derseniz? Alın size Libya. Öztürk Serengil son delikanlılardan, orijinal serserilerden de. Ayhan Işık'tan sonra en fazla para kazanan, ancak eli avuca sığmayan, çapkın, çılgın, maceracı, anında çarçur etme rekortmeni sanatçımızdır rahmetli. Sığamadı buralara, 70'li yılların sonu kalktı Libya'ya gitti, iyi mi? Gazino açtı. Davet eden bizzat Kaddafi. Ne alaka? Kıbrıs çıkarması için jetlerimize benzin yardımı yapmış. Türkiye bayılıyor o zamanlar Kaddafi'ye. E o da popülaritesini arttırmak için Türkiye'nin bayıldığı sanatçıya açıyor kapılarını. Müteahhitlerimizi ülkesine buyur ettiği gibi yani. Uzatmayayım, açıyor gazinoyu. İçki yasak, çaktırmadan satıyor. Kızlar filan. Libya'nın ileri gelenleri ve diplomatlar kuyrukta tabii. Ne kadar alengirli adam varsa alayının buluşma merkezi oluyor. Şırak 12 gün sonra bu adam casus diye içeri tıkıyorlar Öztürk Serengil'i. Turgut Reis zindanına kapatıyorlar. Elçiliği arıyor, hükümete yazıyor, tanıdıklarını araya sokuyor, hikaye çıkamıyor. Boru değil, 6,5 ay yatıyor. Bakıyor ki olacak gibi değil. Türkiye'nin hayrı yok, çürüyecek burada. Kendi göbeğini kendi kesmeye karar veriyor. Eşini Libya'ya çağırıyor, ilgili kişileri bulduruyor, sonrasını kendi uslubuyla kendi ağzından anlatıyor. Hayatım kaymıştı, kaçmak zorundaydım. Bazı yerlerden sinyal aldım. Bu sinyallere binaen geceleyin böbrek sancısı tutmuş numarası yaptım. Mangrajı konuşturduk elbette. Beni hastaneye götüren hapishane arabası limana geldi. Motora atladım. Açıkta bekleyen gemiye pırr. Bu iş bana o günün parasıyla 11 milyon liraya patladı. Üstelik Sahara Bankası'na yatırdığım 39 milyon lira mangraj da Libya'da kaldı. Okuyunca insan yeşe diyor. Ancak ha o gün ha bugün bazı şeyler hiç değişmiyor. İster Maldivler'de sosyete ol, ister Kahire'de tekstilci, ister Bingazi'de mühendis, yine onun üslubuyla Türkiye'ye güvenip gittiğin her coğrafyada durum kelaj görünüyor. Öztürk Serengil 1930'da Artvin'de doğdu. Lise 2. sınıftan ayrıldı, İstanbul'a geldi. Oda tiyatrosuyla sahneye çıktı. Gazetelerde ressamlık yaptı. Üçüncü kat cinayeti filmiyle Yeşilçam'a adım attı. 142 filmde kötü adam rolü canlandırdı. Sonra argolu komedilerin vazgeçilmez karakteri oldu. 300'e yakın filmde oynadı. 1966'da tek kişilik sahne şovlarına başladı. Gülünüz Güldürünüz isimli yarışma programıyla televizyon fenomeni oldu. Eleştirilen ama halk tarafından benimsenen deyişler türetti. Kelaj, yeşe gibi kelimeleri Türk argosuna soktu. Politik güldürü tarzında plaklar yaptı. Yeşilçam'ı Benden Sorun isimli kitap yazdı. 4 defa evlendi. 1999'da vefat etti. Çengelköy'e defnedildi. Atilla. 2009 Ekim. Mustafa Balbay içeri tıkılalı 7 ay olmuştu. Ha bugün ha yarın derken çıkacağı yoktu. Kafalar karışık, yürekler pırpırdı. Basın tırsıyor, tutuklu gazeteci hakkında haber yapmak bile tehlikeli bulunuyordu. Bir kişi hariç. O güne kadar yapılmayanı yaptı. Bindi otomobiline, Silivri'ye geldi. Savcıya başvurdu, izin istedi, kabul edildi. Ailesi dışında görüşen ilk kişi oldu. Kapalı görüşe girdi, arada cam. İşte her şey o anda başladı. Merhaba arkadaş dedi, yalnız değilsin. Bir kişi korku duvarını yıkmıştı. Arkasından kimsenin gelmesini beklemedi. Açtığı o gedikten gene kendisi ilerledi. Önce hukukçulara danıştı, sonra gitti Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Evrensel kriterleri koydu masaya. Açık görüşe ailesi dışındakilerin de katılabilmesi gerekir, izin istiyorum dedi. O izni de kopardı. Sarıldı telefona, gelir misiniz diye sordu. Liste yaptı. İlk kez o ay 10 gazeteciyi Silivri'ye götürdü, Balbay'la görüştürdü. Böylece tek tük, cılız cılız da olsa gazete köşelerinde Silivri haberleri çıkmaya başladı. Otobüs kiraladı, duruşmalara gazetecileri taşıdı. Kitap fuarında Mustafa Balbay standı açtı. Dışarıdaki gazetecilerin içerideki gazetecilerin kitaplarını imzalama kampanyası onun sayesinde başladı. Hatta bir seferinde Balbay'ın kızı Yağmur, babası imzalasın diye karnesini getirmiş. Ancak o günkü görüş kapalı olduğu için boynu bükük kala kalmıştı. Ki gene oradaydı. Ayrılma buradan, bekle dedi. Çıktı savcıya. Kanunlardan değil, evlat sahibi babadan izin istedi. Tarihte ilk kez o gün evlata mahsus açık görüş izni verildi. Balbay kızının karnesini imzaladı, öptü, sarılabildi her baba gibi. Kapsamı genişletti. Gazetecilerin açık görüşlerde sadece Balbay'la, Tuncay Özkan'la değil, öbür tutuklularla görüşmelerini de sağladı. Çünkü meslektaşları tarafından yalnız bırakılan tutuklu profesörler, subaylar ondan yardım rica ediyor, seslerini duyurabilmek için aracılık etmesini istiyordu. Nefes olmuştu. Sanırım o nedenle Müyesser Yıldız serbest kalır kalmaz ilk iş onu ziyarete gitmiş ve "Havamız, oksijenimiz oldun." demişti. Hakaretlere uğradı tabii. Yalanlarla, iftiralarla linç etmeye çalıştılar. Durdurmak için darbeci bile dediler ona. Yılmadı, göğüsledi. Neredeyse her duruşmaya geldi. Her açık görüşe geldi. 200'den fazla muhabiri, köşe yazarını getirdi. İçeridekilerin hayatı hakkında bugüne kadar yayımlanan haberlerin, yorumların %80'ini ona borçluyuz. Toplumun bilgi edinme hakkına hizmet etti. İçeridekilerle dışarıdakiler arasında köprü oldu. En son okumuşsundur mutlaka. Değerli abim Uğur Dündar'ı, Ertuğrul Özkök'ü, Melih Aşık'ı, Ayşenur Arslan'ı, Ümit Zileli'yi, Necati Doğru'yu, Yalçın Bayer'i götürdü. Atilla Sertel o. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı. Elbette en başta Ali Ekber Yıldırım, bu fedakar çalışmaları birlikte yürüttüğü yönetim kurulu arkadaşlarının, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin, Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti'nin, Basın Konseyi'nin, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın emeğini unutmuyorum. İzinlerde zorluk çıkarmayan Adalet Bakanlığı'nın da hakkını teslim etmek lazım. Ancak bu tarihi döneme damgasını vuran gazeteci Atilla Sertel'dir. Bu yazı da Hasan Tahsin Onur Ödülü veren İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne dilekçemdir. Hiç boşuna sağda solda onurlu gazeteci aramayın kardeşim. En fazla hak edene başkanınıza verin. Atilla Sertel 1956'da Eskişehir'de doğdu. Ege Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Milliyet, Güneş, Yeni Asır, Hürriyet'te çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı oldu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı oldu. 1 Kasım 2015'te İzmir'den CHP milletvekili seçildi. Ertuğrul. I can't get no satisfaction 'cause I try and try and try. I can't get no. Ertuğrul Özköktür o. İşimizin Mick Jagger'ı. Dionysos'tur desem şarabı denk getiririz ama biliyorum ki umurunda bile değil nostalji. Yaşanmışlıklar yerine yaşanacaklar asıl ilgi alanı. Çorak yaratıcılık coğrafyasında topu topu 7 tane nota var, kaç beste yapılabilir ki demişti salağın biri. topu topu 29 harfle neler yapılabildiğini kanıtladı bize. IQ, EQ. Diri ve sahici. Her sabah yeni bir Ertuğrul Özkök çıkarma cesaretini gösterebildi klişeler gardırobundan. Kalite ve performanstan ibaret olan kuşak farkını silip geçti. 12 yaşındakine de, 72 yaşındakine de tattırdı aynı dinamizmi, keyfi. Her daim genç kalmayı başardı. Yeteneksizleri esir alan gençlik fetişizmine nanik yaptı. Ne zaman boş bulunduk da arkama dolandı duygusal olarak inanın kestiremiyorum. Oturmuş metiyeler düzüyorum ve kendi kendime şaşıyorum. Sanırım neticede bize bile yalakalık yaptırmayı başardı. Diyorum ya, I can't get no satisfaction. Yapacak çok şeyi var, yaptıkları ömründen uzun. Ertuğrul Özkök, 1947'de İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Fransa'da iletişim doktorası yaptı. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. 1986'da Hürriyet'te çalışmaya başladı. 1989'da genel yayın yönetmeni oldu. 20 sene aralıksız sürdürdü. Tuhaf, 7 Büyük Günah, Bir Beyaz Türk'ün Hafıza Defteri gibi kitaplar yazdı. 2016 itibariyle Hürriyet'te köşe yazmaya devam ediyordu. Tunç 2012 Atatürkçü subaylar darbeci, terörist, casus diye içeri tıkılırken Tayyip Erdoğan mecliste kürsüye çıktı. 20 Nisan 1936 tarihli Cumhuriyet gazetesinden bir kupür gösterdi. Bak belge konuşuyor. CHP iktidarında camiyi ahır yaptılar diye bağırdı. Ayakta alkışlandı. Kupürün başlığını göstermişti, haberi okumamıştı. Kameralara sallaya sallaya gösterdiği kupürün başlığında "Bu ne insafsızlık, Seferihisar'da tarihi cami ahır yapılmış" yazıyordu. Peki haberin içinde ne yazıyordu? Aynen şunlar yazıyordu. Seferihisar'ın Hereke köyünde bir cami tahrip edilmiş ve ahır haline getirilmiştir. Müze müdürü tahkikat yapmıştır. Verdiği malumata göre kütüphane ve medresesi vardır. Kütüphanesinden eser kalmamıştır. Evren oğullarından Kasım tarafından inşa ettirilmiştir. Üstündeki Arapça yazıya göre 641 yıllık olduğu anlaşılmıştır. Osmanlı Türk stilindedir. Tahribata rağmen geriye kalan kısmı muhafaza edilirse kıymettir. Yani caminin ahır haline getirilmesiyle CHP döneminin, Atatürk'ün filan alakası yoktu. Camiyi ahır haline getiren Yunan işgali sırasındaki vandallıktı. İşgal yıllarında bölgede hiç Türk kalmamıştı. Türklerin yokluğunda caminin ahır haline getirildiğini tespit eden, bu bilgiyi Cumhuriyet Gazetesi'ne veren İzmir Müze Müdürü'ydü. Zaten ortada cami falan kalmamıştı, metruk haldeydi. Minaresi yoktu. Sadece antik ören yerlerinden araklanarak monte edilmiş sütun duvarı ayaktaydı. Bölgede arkeolojik sayım yapan İzmir Müze Müdürü, bu antik sütun sayesinde caminin kalıntılarını fark etmişti. Antik bölge olduğu için müze müdürü tarafından tespit yapılmıştı. Cami ibadete açık olsaydı, 1936'da ahır yapılsaydı, T-1924'te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilirdi. Diyanetin haberi bile yoktu. Çünkü yıllardır cami olarak kullanılmıyordu. Üstelik 1936'da Mustafa Kemal döneminde ahır yapıldı denilen cami, tam tersine 1936'da Mustafa Kemal döneminde yeniden cami haline getirilmişti. Kasım Çelebi Camisi. Metruk halde bulunmuş, revakları temizlenmiş, minaresi onarılmış, ibadete açılmıştı. O caminin bulunduğu köyün ismi Düzce. küçücük, şirin bir köydür. Eski adı Hereke'ydi. Heraklia antik kentinin üzerinde kurulduğu rivayet edilir, ismi oradan gelirdi. Osmanlı döneminde nüfusunun %70'i Rum'du. İşgal sırasında hiç Türk kalmadı. 1922'de Yunan denize döküldü, Seferihisar kurtuldu, ufak ufak göç ettik, yeniden yerleştik. Yanmış, yıkılmış, harabeydi. 60'lı yıllarda ismi Düzce diye değiştirildi, sit alanıdır. Hepsini nereden biliyorsun derseniz İzmir çocuğuyum. Menderes döneminden beri papağan gibi tekrarlanan camiyi ahır yaptılar yalanı kanıma dokunuyordu. Araştırdım, külliyen iftiraydı. O gösterilen kupürün sadece bu ne insafsızlık tarafı doğruydu. Çünkü Atatürk'ün camiyi ahır yaptırdığını söylemek hakikaten insafsızlıktı. O zamanlar Hürriyet'te çalışıyordum. Gerçeğin böyle olduğunu yazdım. Gazeteler ve televizyonlar Seferihisar'a üşüştü. Yandaş medya öylesine zehirlenmişti ki Atatürk'ün camiyi ahır yaptığına hiç tereddütsüz inanıyorlardı. Düzce köyü sakinleriyle konuştular. Yazdıklarım elbette doğruydu. Tırıs tırıs geri döndüler. Cami gerçeğinden tek kelime haber yapmadılar. İsim vermeye utanırım ama anlı şanlı abilerimiz, duayen gazetecilerden bile telefon edip yazdıkların doğru mu diye sorma gafletinde bulunanlar olmuştu. Tayyip Erdoğan söyledi ya, hiç sorgulamadan inanıyorlardı. Halbuki ortalama zekaya sahip herkes kendine şu soruyu sorabilirdi. Madem böyle bir iş yapacaksın, ta İzmir'e gidip, ta ilçesine gidip, ta köyüne gidip, oradaki camiyi mi ahır yaparsın? Dini duyguları aşağılamak için böyle bir saçmalık yapacaksan, herkesin görebileceği yerde yapmaz mısın? Ve o günkü yazıma bir not daha ilave etmiştim. Seferihisar'daki o tarihi caminin tarihi medresesini yeniden açmak da CHP'ye nasip oluyor. Seçimi ezici üstünlükle kazanan CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer, Kasım Çelebi Camisi'nin medresesini restore ettiriyor. Proje hazırlandı, Anıtlar Kurulu'na sunuldu. Anıtlar Kurulu'ndan onay çıkar çıkmaz inşaatına başlanacak demiştim. Tunç Soyer kim biliyor musunuz? 45 sene önce 1971. Hava Albay Nurettin Soyer, 12 Mart döneminde sıkı yönetim savcısıydı. Kestane pazarındaki vaazlarıyla İzmir'de ufak ufak çevre yapmaya başlayan Fethullah Gülen hakkında iddianame hazırladı. Laikliğe aykırı olarak devletin hukuki nizamlarını dini esaslara uydurmak amacıyla cemiyet tesis etmekten dava açtı. 3 sene hapis cezası almasını sağladı. Fethullah Gülen 7 ay yattı. Askeri savcı Nurettin Soyer, Fethullah Gülen'in dönüşebileceği tehdidi ta 45 sene önce ilk tespit eden kişiydi. Müthiş öngörüydü. Devlet düzenini dinci esaslarla değiştirmek için örgütleniyor dediğinde, Fethullah Gülen henüz ışık evlerini bile açmamıştı, işin başındaydı, tehlikeli hayallerinin arifesindeydi. Sonradan yol verilmeseydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bunlar gelmeyecekti. Askeri savcı Nurettin Soyer'in açtığı dava, Fethullah Gülen'in ömrü boyunca hüküm giydiği tek dava oldu. Tunç Soyer, işte bu askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu. Kaderin cilvesi mi desek, Allah'ın tokadı yok mu desek bilemiyorum. Senin beğenmediğin dönemin sıkı yönetim savcısı, havacı albay Fethullah Gülen'i hapse tıkacak. Senin yönettiğin dönemde havacıların elebaşı olduğu subaylar seni hapse tıkmak için Fethullah Gülen adına darbe yapmaya kalkacak. Senin beğenmediğin dönemin askeri yargısı Fethullah Gülen'e dava açacak. Senin yönettiğin dönemin askeri yargısı FETÖ'cü çıkacak. Camiyi ahır yapanlar şimdi de cami bombalayacak dediniz. Cami bombalayanın da TBMM'yi bombalayanın da kim olduğunu gördük. Türkiye laiktir, laik kalacak dediğimiz için bize dinsiz dediniz. Alnı secdeye eriyor dediğiniz heriflerin ne mal olduğunu gördünüz. Dolayısıyla Fethullahçılarla imam nikahlıyken Atatürk'e hakaret edenlerin şimdi AKP genel merkezine devasa Atatürk posteri asması elbette takdir edilecek bir öz eleştiridir ama yetmez. Aynı meclis kürsüsüne çıkıp Atatürk'ün manevi şahsiyetinden özür dilemeleri gerekir. Tunç Soyer 1959'da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi'nde hukuk okudu. İsviçre Webster Koleji'nde ve 9 Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği üzerine 2 yüksek lisans yaptı. 2009 ve 2014'te Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Uluslararası yerel kalkınma modeli Sakin Şehir hareketini Türkiye'ye getirdi. Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Genel Başkanı oldu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 231.